Ayrım 8.
Kayniklerin ihtiyatsızlık ile uygarlık düşmanlarının en arınmış örneği olan Diyojen'in yaptığı, sadece kaynizmin öğretisini tam bir tutarlılıkla doğrudan doğruya yaşamak olmuştur. Diyojen insanı erdemli yapmaya yardımı dokunduğu için bilgili olmaya değer verir. Ama bunun dışında bütün uygarlıklar değeriyle gereksiz saçma erdem için zararlıdır diye kıyasıya savaşır. Ona göre örneğin evlilik kaldırılmalı, kadın çocuk ortaklığı olmalıdır. Kendinin bir dünya yurttaşı, kozmopolitis olduğunu söylermiş. Kaynizmin bütün bu görüşlerindeki ana düşünce insanı kendi kendine dayandırmaktır. Bilge kişi erdemli kişidir, yani kendi kendine yeten kişidir. Bilgenin karşısında ise dışarıya bağlı olan, varlıklarına dışarıda destek arayan budalalıların kocaman yığını var. Erdemin en büyük armağanı insanı tam bağımsız yapmasıdır. Böyle bir bağımsızlığa erişmiş bilge kişi de bütün isteklerinden sıyrıldığından tanrılara benzer. Bilge dış nimetlerden olabildiğince bağımsız olabilmek için gereksemelerini elden geldiğince daraltır. İnsan gereksemesi ne kadar azsa o kadar mutlu olur. Toplum karşısında da kaynik kendisini özgür sayar. Toplumun nasıl ön yargılar içinde yüzdüğünü bildiğinden söylediklerine kulak asmaz. Diyojen kendisine kaynik köpeksi denmesine hiç aldırmazmış. Toplumun alışkanlıklarına, yasalarına bağlanmaz, sofistlerin doğa yasa, physis, nomos karşıtlığı kainikler içinde başlıca bir ilkedir. İnsanın koyduğu her şey doğaya aykırıdır. Bunların bir kısmı gereksiz, bir kısmı da soysuzlaştırıcıdır. Doğaya dönmek, doğal yaşamak için onlar için ana düşüncedir. Kairin okulu. Kainiklerin çok sert ve bir erdem öğretileri var. Bu bakımdan onların tam karşısı Kairin okuludur. Kairinliler, Kainiklilerin zahmetli, sıkıntılı yaşama idealleri karşısında rahat ve neşeli bir hayat idealini ortaya koyarlar. Bu çığırın kurucusu olan Kirineli Aristippos'tur. 435-355. Aristippos, yoksul bir kimse olan Antiyenes'in tersine kibar, çevelevi bir kişi. Bir süre Sokrates'in çevresinde bulunmuş. Sonra da gezgin bir sofist yaşayışı sürmüş. Antiyenes dünya görüşünü teorik olarak temellendirmeye çalışmıştı. Aristippos ise ahlak ile doğrudan doğruya ilgili olmayan her uğraşmayı reddeder. Yalnız doğru yaşama sorunu üzerinde durur. Bundan dolayı onda başlıca ahlak ile ilgili düşünceleri buluyoruz. Bunun yanında bir de duygular psikolojisi var. Aristippos, Herakles gibi düşünüp her şey gibi insan vücudu da boyuna değişir diyor. Bu değişme yüzünden vücudun doğal durumu olan uyumlu yapısı zaman zaman ortadan kalkar. Zaman zaman da bu uyum yeniden kurulur. Uyumsuzluk durumu acı duyusunu, uyumlu durumu ise haz duygusunu yaratır. Duygu halleri de hareketlerle ilgilidir. Yumuşak hareketler haz, sert hareketler acı, tam hareketsizlik, hassızlık ve acısızlığı doğurur. Bu üç durumdan ise Aristippos'a göre varmak için uğraşılmaya değer olan sadece haz, hedonedir. Hazzı istemek, aramak insan ve hayvan için doğal bir duygudur. Böylece Aristippos için istencin biricik amacı hazdır. Bununla da haz, iyinin kendisi olmuş oluyor. Hazzı sağlayan şey iyidir, acı veren şey kötüdür. Bu ikisi dışında kalan şeylere de aldırmamalıdır. Sokrates, iyinin içeriğinin ne olduğunu kesin olarak belirlememişti. İyiye yönelmeye, iyiyi gerçekleştirmeye çalışmalıyızdır. Böyle erdemli olunur. Ama iyi dediğimiz nedir? Aristippos bu soruyu hiç şüphe götürmeyecek bir açıklıkla yanıtlıyor. İyi hazdır. İyi ile haz aynı şeylerdir. Bu anlayışı ile de Aristippos hedonizmin hazcılık kurucusu olmuştur. Bu hedonizm örneğin Sokrates'te bulduğumuz eudaimonizmin bir çeşitidir. Ancak Sokrates'te mutluluk, eudaimonia, ruhun sürekli olarak sağlığı ve esenliğiydi. Oysa Aristippos haz deyince ruhun sürekli olan bir durumunu anlamaz. Onun göz önünde bulundurduğu şey bir anlık haz duygusudur. Bir andaki hazdır. Hazın nereden geldiği, ne çeşit olduğu da Aristippos için önemli değil. Her haz bir haz olması dolayısıyla başka bir hazla değerce eşittir. Hazlar aralarında nitelik bakımından değil, ancak şiddet dereceleri bakımından ayrılırlar. Maddi, duyusal hazlarda, manevi hazlardan daha üstündürler. Çünkü doğrudan doğruyadırlar. Ayrıca manevi hazlar bir anlık hazlar değildirler. Bunlarda süreklilik var. Aristippos için iyi, olabildiği kadar şiddetli olan bir anlık hazdan başka bir şey değildir. Ancak bu çeşit hazı elde etmek için bilgi, phronesis gereklidir. Bu bilgi kavramı Aristippos'un hedonizmindeki Sokratik öğedir. İnsan mutluluğa ancak bilginin yardımıyla ulaşabilir. İşte bunun için, ama yalnız bunun için bilgi bir değerdir. Bilgi insanı ön yargılardan, boş dini inançlardan, üzücü tutkulardan kurtarır. Ona hayatın nimetlerinden en iyi biçimde yararlanmayı öğretir. Bilgi kendisine sahip olana, bilgeye, her şeyden önce kendi içinde bir güven kazandırır. Bu güven sayesinde bile kişi kendini dış dünya çıkarlarına kaptırmaktan kurtarır. Bu güven ona çevresine ve içinde bulunduğu koşullara egemen olmak, bunları kendi isteklerine hizmet ettirmek, zevki tadarken bile kendine hakim olmak yeteneğini kazandırır. Kainikler gibi hedonistler de insanın dünya ve dünyanın gidişi karşısındaki özgürlüğünü elde etmesine çalışırlar. Ancak kainikler bu işten bağımsız olmayı, insanın dünya nimetlerine yüz çevirmesinde, kendini bunlardan yoksun etmesinde buluyorlardı. Kirene çığırının hedonistleri ise tam tersine dünya nimetlerini, dünyanın zevkini akıllıca tadma ile bu bağımsızlığa erişmek isterler. Kainiklerin ideali dünyaya yüz çevirmiş bilge idi. Aristippos ve onun izinden yürüyenlerinki ise hayattan tat almasını bilen bilge kişidir. Böyle bir kimse her şeyin en iyi yönünden yararlanmayı bilir. Hiçbir engel tanımadan nesneleri ve insanları kendisi için kullanır. Ama bu arada kendini zevk içinde hiçbir zaman yitirmez. Tutkularına hep hakim olmasını bilir. Hiçbir zaman olamazı elde etmeye kalkışmaz. Pek mutlu olmadığı günlerde bile ruhunun dinginliğini, neşesini yitirmemeyi bilir. Kirene okulundan olanlar da kainikler gibi bireyci, individualist birler. Onlar da topluluk hayatına değer vermezler. Aristippos tıpkı sofistler gibi şehir şehir dolaşırmış. Bu gezginciliği de kendisini hiçbir politik sosyal düzene bağlanmak zorunda bırakmadığı için, dolayısıyla özgürlüğünü en geniş ölçüsüyle yaşayabildiği için pek severmiş. Kirene okulundan Theodoros adlı birisi, "Benim yurdum bütün dünya" dermiş ve bilgeyi yurtseverlik duygularının üstünde sayarmış. Kirenelilerin bireyci olmada kainiklilerle tamamıyla birleştikleri görülüyor. Din konusunda da birleşirler. Dine de aldırış etmezler. Dinin boş inançlarından kurtulmak bilgi için bir ödevdir. Euhemeros adındaki bir Kireneli'ye göre tanrılara tapmak, kralları ve bu gibi başka büyük insanları saymaktan doğup gelişmiştir. Dolayısıyla bu saygının daha bir büyütülmüş, ileri götürülmüş biçiminden başka bir şey değildir. Yunan felsefesinin sistematik dönemi. Yunan felsefesinin ilk döneminde başlıca doğa, kosmos sorunu ile uğraşılmıştı. İkinci dönemde her şeyden önce insan, antropos sorununu ele almıştı. Üçüncü dönemde ise ilk iki dönemde doğa ve insan konularında elde edilen bilgilerin bir sentez içinde birleştirilmesi, kaynaştırılması denenecektir. Temsilcilerini sofistler ile Sokrates'te bulunan antropolojik dönemde bilgi tek yanlı olarak yalnız pratik hayat için değerlendirilmek istenmişti. Onun için ilk kozmolojik dönemde üzerinde durulan, araştırılan evren ile ilgili metafizik sorunlar hemen hemen büsbütün bir yana bırakılmıştı. Yunan felsefesinin 3. döneminde ise bu metafizik problemlere yeni bir güçle yeniden dönülecektir. Bu yeni gelişmenin taşıyıcıları da ilk çağın en büyük iki düşünürü olan Platon ile Aristoteles'tir. Platon ile Aristoteles'in öğretileri kendilerinden önceki Yunan felsefesinden sistematik bir yapıları olmalarıyla ayrılırlar. Platon ile Aristoteles geniş, kendi içlerine kapalı bilim sistemleri yaratmışlardır. Onların öğretilerine sistem niteliği kazandıran da sorunlarının çok yanlı oluşu ile bunları bir birlik içinde, yani bir sistem içinde işlemeleridir. Bundan önceki düşünürler hep belli bir problem gruplarını, dolayısıyla da gerçeğin belli alanlarını inceliyorlardı. Platon ile Aristoteles ise bilim sorunlarının tüm kadrosunu ele almışlar, bu yüzden de şimdiye kadar ayrı bulunanları bir araya getirerek bunları birlikli bir temel üzerinde verimli bir biçimde birbirlerine bağlamışlardır. Bilgilerin kapsayıcı bir felsefe öğretisi içinde sistemleştirilmesi denemesi Platon ile başlamış, Aristoteles de en yüksek olgunluğa erişmiştir. Bu öğreti Aristoteles de artık tek tek bilimlerin büyük bir kompleksi görüşünü kazanmış, böylece Yunan felsefesi onda gelişmesinin son sınırına dayanmıştır. Bundan sonra ana kucak olan felsefeden ayrılmış ya da ayrılmaya başlamış olan tek tek bilimlerin çağı açılacaktır. Platon. Platon bir bildirime göre 427 yılında, başka birisine göre de Perikles'in öldüğü yıl olan 429'da doğmuştur. 427 yılı daha güvenilir. Doğduğu yer içinde Atina ile Aegina, Pire Körfezi'nde bir ada gösterilir. Ailesi Atina'nın en eski, en soylu ailelerinden. Babası yönünden Kral Kodros, annesi yönünden ünlü yasa koyucu Solon ile ilintisi var. Ayrıca kendisi yaşarken de ailesinin Atina'da büyük siyasi nüfusu var. Devrin ileri gelen devlet adamlarından Critias ile Karmides yakın akrabaları. Platon soyu ve çevresi bakımından tam bir aristokrat. Bir söylentiye göre asıl adı büyük babasınınki gibi Aristokles imiş. Geniş göğüslü olduğu için jimnastik öğretmeni ona Platon adını takmış. Esaslı bir eğitim görmüş. Çeşitli öğretmenlerden jimnastik ve müzik dersleri almış. Gençliği Atina'nın kültürce çok parlak bir dönemine rastladığı için bu büyük gelişmenin üzerinde büyük etkisi olmuştur. Hemen Perikles'in ardından gelen bu dönemdeki Atina'nın sanat ve edebiyat bakımından yüksek düzeyine Platon çok şey borçludur. Platon'un zengin sanatçı stili böyle bir atmosferde oluşmuştur. Bir sanatçı da olan Platon, çeşitli edebi türlerde birçok şeyler yazmış. Ama anlatıldığına göre yazdıklarını beğenmemiş ve pek çok da Sokrates'in üzerine yaptığı çok derin etki yüzünden bunları yakmış. Bugün elimizde bir destan parçasıyla birkaç yergisi var. Sokrates ile tanışmazdan önce de felsefe ile ilgilenmiş. Hocası Herakles'çi Critias imiş. Ama 20 yaşındayken Sokrates ile tanışması hayatında gerçekten bir dönüm noktası olmuştur. Bundan sonra da ölümüne kadar Sokrates'in yanından ayrılmamış. Onunla çok sıkı, sürekli bir ilgi halinde kalmıştır. Platon'un hemen bütün yazdıkları onun büyük hocasına karşı duyduğu derin sevgi ve saygının belirtileriyle doludur. Yapıtlarıyla Platon, hocasına bugün kadar bütün canlılığı ile ayakta kalan bir anıt dikmiştir. Bu anıt Sokrates'in yorulmak bilmeden bilgiyi araması, irkilmeyen sağlam karakteri, doğruluk ve hak uğruna ölüme gitmesi karşısında Platon'un duyduğu hayranlık ve saygıyı dile getirir. Sokrates'in ölümünden sonra Platon da öteki Sokratesçilerle birlikte Megara'ya, Öklidis'e gitmiştir. Burada kısa bir süre kaldıktan sonra Atina'ya dönmüş ve burada önce dar bir çerçevede öğrenim çalışmalarına başlamıştır. Bundan sonra da yolculuklara çıkmıştır. Çok yayılmış bir söylentiye göre Platon Kuzey Afrika'ya da gitmiş. Bu yolculuğunda Mısır ve Kayrin'e uğramış. Mısırlı rahiplerden matematik, astronomi öğrenmiş. Kirene'de de matematikçi Theodoros'un yanında çalışmış. Platon'un bu yolculuğu yapmış olduğu çok şüpheli. Hele Anadolu ve İran'ı da gezmiş olduğundan büsbütün şüphe edilebilir. Platon'un gerçekten yapmış olduğu Güney İtalya ve Sicilya gezileridir. Sicilya'ya Platon'un 3 yolculuğu var. Bu Güney İtalya ve Sicilya yolculuklarının Platon'un düşünce hayatı üzerine derin etkileri olmuştur. Güney İtalya'ya Platon, Atina'da tanımış olduğu Fisagorasçıların çalışmalarını yerinde ve yakından tanımak için gitmiş. Bu yolculuk bir yandan ondaki matematik ilgisini güçlendirmiş, öbür yandan da ona dini mistik görüşler edindirmiştir. Fisagorasçılardan edindiği bu etkiler ona felsefenin Sokratesçi öğe yanına ikinci büyük öğesidir. Güney İtalya'dan Sicilya'ya geçen Platon, Siracusa, kralın akrabası Dion ile tanışıp aralarında sıkı ve sürekli bir dostluk bağı kuruluyor. Platon'a hayran olan Dion, bundan sonra siyasi bir reformu planlaştırması için onu iki defa Sicilya'ya çağırtıyor. Ancak bu yolculuklardan hiçbir şey çıkmıyor. Üstelik Platon güç durumlarda kalıyor, kendisini güç bela kurtarıyor. Bu Sicilya serüvenini Platon 7. mektubunda anlatır. Sicilya'dan ilk dönüşünde Platon, Akademos denilen bölgede ünlü okulu Akademia'yı kurmuş. 20 yıl buranın yönetim ve öğretimiyle uğraşmıştır. 347 ya da 348 yılında söylendiğine göre bir akraba düğününde sessizce hayata gözlerini kapamış. Platon'dan daha ilk çağında onun kaleminden çıktığını sandığı 35 yapıt, 34'ü diyalog formunda, biri Apolochia, Sokrates'in savunması, 13 mektupluk bir koleksiyon, ilk çağın bile Platon'un olmadıklarını kabul ettiği birkaç diyalog ile birkaç edebi fragment, bir destan parçası ile bir iki yerge kalmıştır. Platon'un öğretisini gerçeğine uygun olarak anlayabilmek için bu eserlerin bazı bakımlardan incelenmesi gerekmiştir. Bu arada her şeyden önce kalan yapıtların gerçekten Platon'un olup olmadıkları sorunu ile yapıtların yazılış sıraları, hangisi daha önce, hangisi daha sonra, kronoloji sorunu en önemlileridir. 19. yüzyılda başlayan araştırmalar bu sorunları aydınlatmak için bir takım ölçüler kullanmıştır. Bunların arasında en güvenilir olanları ilk çağın, bu arada özellikle Aristoteles'in tanıklığı ile dil ölçüsüdür. Bu araştırmalara dayanarak Platon'un yapıtları ile bunların felsefesinin gelişme dönemlerindeki yerlerini gösteren tablolardan biri şöyledir. Dipnot, F. Uerberwegt, Grundis der Geschichte der Philosophie 1. Gençlik diyalogları. Apollochia, Kriton, Protagoras, İon, Lakes, Politia 1, Lysis, Karmides, Eutiforon. Geçit diyalogları. Gorgias, Menon, Eudidemos, Küçük Hippias, Kritielos, Büyük Hippias, Menexenos. Olgunluk diyalogları. Simposyon, Phaidon, Politia 2-10, Phaidros. Yaşlılık diyalogları. Taitetos, Parmenides, Sofistes, Politikos, Filibos, Timaios, Kritias, Nomoi. Platon bir problem düşünürüdür. 50 yıl boyunca düşünüp yazmış, problemlerle didişmiş, bu arada görüşlerini boyuna düzeltip olgunlaştırmıştır. Böyle çalışan bir filozofu anlamak için en doğru yol, gelişmesinin izleri üzerinde yürümeye çalışmak olabilir. Bunun için Platon'un da hayatı boyunca düşüncesinin çeşitli dönemlerde geçirdiği gelişmeyi gözden geçirerek öğretisini anlamayı denemek gerekmektedir. Platon'un gelişmesindeki ilk dönem Sokrates'in etkisi altında düşünüp yazdığı dönemdir. Onun için bu dönemine onun Sokratesçi dönem denir. Sokrates'in Platon üzerinde çok büyük bir etkisi olduğu söylendiğinde, Sokrates ile tanışması Platon'un hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Sokrates'in öğrencisi Platon felsefesi için çıkış noktasıdır. Felsefeye Platon Sokrates'in anlayışı çerçevesi içinde girmiş, sonra bunu gittikçe aşarak kendi görüşüne ulaşmıştır. Platon'un yapıtlarıyla şöyle dışarıdan bir bakıldıkta bile Sokrates'in hep ön planda olduğunu görürüz. Gerçekten de Platon'un bütün diyaloglarında Sokrates sahneye çıkar. Bunların pek çoğunda baş sözcü odur. Ancak Platon'un ilk diyaloglarında Sokrates, yaşayış ve düşünüşünün bütün canlılığı ve gerçekliği ile ortadadır. Burada onun söyledikleri kendi düşünceleridir. Bunları doğrudan doğruya söylememiş bile olsa, kendi düşüncelerine çok yakındır, çok uygundur. Burada Platon henüz sıkı sıkıya Sokrates'in öğrencisidir. Bize hocasının görüşlerini anlatmakta, yaşayış ve davranışını plastik olarak çizmektedir. Onun için Platon'un bu ilk diyaloglarına gençlik diyalogları, yanında Sokratik diyaloglar da denir. Platon'un bu ilk diyaloglarında büyük hocasının kişiliğini ve düşüncelerini büyük bir sevgi ve saygı ile belirtmeye çalışmak istemesinin pratik bir nedeni de vardır. Bununla Platon, Sokrates'i sofistlere ve onun sofist sananlara karşı savunmak istemiştir. Bu diyaloglar ayrıca Sokrates'in sofistlere karşı açmış olduğu savaşımın ileriye götürülmesidir. Gençlik diyaloglarında söylendiği gibi Platon tam bir Sokratesçidir. Bunlarda Sokrates'in öğretisi gerçeğine uygun biçimiyle gösterilmek istenir. Öğretiyi geliştirmek denemesine girişilmez. Bu yazılarında Platon'un sonraki felsefe için karakteristik olan idea öğretisi, şurada burada bulabildiğimiz ilk izlerini bir yana bırakırsak henüz yoktur. Bir Sokratesçi olarak bu döneminde Platon'un yalnız erdem ve bilgi sorunları ilgilendirir. Erdemin özü ve kavramı, erdemin birliği ve çokluğu, erdemin bilgiye ve öğretebilmeye olan ilgisi incelendiğinde çözmeye çalıştığı başlıca sorunlardır. Lakes diyaloğunda cesaret, Politia 1'de adalet, Lysis'te dostluk, Karmides'te ölçülük, Sophrosyon, Eudiporon'da dinlilik, Protagoras'ta erdemin bütünü, özellikle de öğretilip öğretilemeyeceği ve birliği sorunu incelenir. Bu gençlik diyaloglarının amacı, ahlakın başlıca sorunlarını kavramsal bilgiler olarak oluşturmaktır. Burada kavram belirlemeleri tanımlar için Sokrates'te olduğu gibi tüme varım yöntemi kullanılır. Ortaya konan tanımlar deneydeki tek tek hallerle denetlenir ve ona göre düzeltilip tamamlanır. Yine Sokrates'te olduğu gibi ortalıkta dolaşan doğrulukları, yanlışlıkları, eleştirilmemiş görüşleri çürütmek elenkos esastır. Dışarıdan bakıldıklarında bütün Sokratik diyalogların olumsuz bir sonuçla bittiği görülür. Yanlış, yetersiz tanımlar çürütülünce diyalog da sona erer. Araştırmada bir çıkmazla, aporoçya karşılaştırılmıştır. Ele alınan sorunun doğru yanıtı bulunamamıştır. Aporetik diyaloglar da denir bunlara. Ama dikkat edilirse sorunun yanıtına hiç olmazsa işaret eden bir takım düşüncelerin ortaya konmuş olduğu da görülebilir. Öğreti ve yöntem bakımından tamamıyla Sokratesçi olan bu diyaloglarda Platon'un olan yön formlarıdır. Felsefi inceleme parlak sanatlı sahnelerle süslenmiştir. Burada hem şair hem filozof Platon konuşmaktadır. Oysa ileri yaşlarında yazılmış diyaloglarda şair Platon gitgide arka plana çekilecek, bu yüzden kompozisyon gittikçe kuru ve objektif olacaktır. Platon'un Sokrates'ten ayrılıp kendi felsefesine doğru ilerlemesi yavaş yavaş olmuştur. Bu ilerleme bir takım basamaklardan geçerek sonunda Platon felsefesi için temel bir görüş olan idea öğretisine ulaşır. Ama idea öğretisine de ulaşınca bu öğreti Platon için kas katı bir dogma olmamış, hiçbir zaman son, kesin bir biçim kazanmamıştır.